bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
The Türkler, Yalçın Pekşen, Say Yayınları 1. Baskı İstanbul, Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ocak 2007. Okuyan Levent Filyos. Yaratılış söylencesine göre Tanrı 7. günün sonunda insanları yaratırken Türkleri unutmuştu. Ancak dalgınlığını anlayınca mesai bitiminden sonra fazla çalışma yaparak onları da yaratmaya girişti. Sonradan Türk adı verilecek bu gruba yaptığı haksızlığı gidermek için fazladan bazı özellikler de eklemek istemiş. İşleri düzeltmekten çok bozmaya yarayan değişik bir zeka türü, kara kaş, kara göz ve bıyıklarına tanrısal bir gürlük ihsan etmiştir. Büyük olasılıkla Yüce Mevla işini bitirdikten sonra ortaya çıkardığı eserde bazı eksiklikler de olduğunu fark etti. Ama artık zamanı kalmadığı için bunlar da böyle idare etsinler diye düşünerek çalışmasına son verdi. İdare et abi, felsefemiz oradan gelir. Yalçın Pekşen'in mizah yazıları güncelin mizahına ustaca yaklaşımın örnekleridir. Doğan Hızlan. Yalçın Pekşen gazete yazarı olarak tanınmasına rağmen aslında iyi bir mizah yazarı. Olayların içindeki mizahı yakalıyor ve sıradan bir olayı bile mizah öyküsü tadında sunuyor. Emre Kongar. Pekşen de benim en sevdiğim yan bayağılığa düşmeden mizahı ortaya çıkarması, buna karşılık pek mizah yapıyormuş gibi davranmaması. Aslında her zaman mizah yaptığı da söylenemez tabii. Birçoğumuzun gözünden kaçmış ülkemize özgü gariplikleri bulup ortaya çıkarma ustası. Haluk Şahin. Bence Yalçın gazeteciden çok mizah yazarıdır. Ancak mizah kitapları yazarak geçinmek söz konusu olmadığı için gazetecilik yapar gibi yapıyor bence. Bunu yaparken kaliteyi de düşürmeden sıradan olayların içinde mizah yazarı gibi davranıyor. Melih Aşık. Yalçın Pekşen. Doğumu 1940, İzmir. Darüşşafaka Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde basın yaşamına atıldı. Bir süre spor muhabirliği yaptıktan sonra aynı gazetenin diğer servislerinde muhabir, röportaj yazarı ve köşe yazarı olarak çalıştı. Nokta Dergisi'nin çıkışında bir süre derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra sırasıyla Milliyet, Güneş, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin açtığı meslek başarı yarışmalarında mizah, röportaj ve köşe yazısı dallarında 8 ödül kazandı. Bugüne kadar yayınlanmış kitapları Suya Sabuna Dokunarak Çağdaş Yayınları, Nuh Peygamber'in Seyir Defteri Çağdaş Yayınları, Dilin Kemiği Yok Cep Yayınları, Nevşehir'den New York'a Varlık Yayınları, Ye Türküm Ye Cep Yayınları, Köpeği Isıran Adamın Peşinde Cep Yayınları. Sunuş. Neden The Türkler? Günümüzün Nasrettin Hocası da denilen ünlü gülmece yazarımız Aziz Nesin, bir Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi ölmeden önce bizlere doğru yolu göstermeye çalışmıştı. Fakat biz onun yine mizah yaptığını sandık. Bir dönem Taksim'deki The Marmara Oteli'nin adına takılmıştı. Sık sık şunları söylüyordu. Bir ülkenin coğrafi yer adına The eklenerek Amerikanlaştırılıyorsa ve bu duruma kimse tepki göstermiyorsa o ülke emperyalizmin kültürel işgali altındadır. Tarihsel olarak savaş yoluyla bir ülkenin işgal edilme devri kapandı. Bu kez başka bir işgal var. The Marmara önünden her geçişte ulusal gururum çiğneniyor. Hep birlikte gidelim ve otelin adının değiştirilmesini isteyelim. Birlikte gitmek bir türlü kısmet olmayınca ben tek başıma gidip otelin o zamanki, sanırım hala, sahibi olan Ali Güreli'ye Nesin'in isteğini ilettim. Ali Bey uygar bir insandı, yazarın isteğini gülümsemeyle karşıladı ve otele neden The sözcüğünü eklediklerini açıkladı. The ön takısının özel adların veya coğrafi bölge adlarının başına geldiğinde bir işlevi vardı. Daha kolay anlatabilmek için benim adımdan yola çıkarak şu örneği verdi. Diyelim iki arkadaş sohbet ederken biri diğerine Yalçın'ı gördün mü diye soruyor. Diğeri hangi Yalçın diyor. Canım hangi Yalçın olacak? The Yalçın. Yani benim farklı özelliklerimi belirtiyordu bu takı. Ne yalan söylemeli, ben bu sözlerden bir şey anlamamıştım. Nüfus kağıdımı epey eskitmiş olduğum halde bugüne kadar kimseden dı yalçın şeklinde bir söz duymamıştım. Belki de benim farklı özelliklerim olmadığı içindi. Ali Bey ise böyle bir söyleyiş tarzı olduğunda ısrar ediyordu. Dığının yararlarını görmüşlerdi, değiştirmeyi düşünmüyorlardı. Aziz Nesin'e de benim aracılığımla şu mesajı gönderiyordu. Biz özbeöz Türk'üz ve emperyalist olan rakiplerimizdir. Yani onların yanında değil, karşılarındayız. Ama bu mücadeleyi onların silahlarıyla yapmak zorunda olduğumuzdan adımızın başına dığ koyuyoruz. Ben de dönüşümde Aziz Nesin'e şunları söyledim. Aziz ağabey, otelin adını değiştirmeyi unutun. Ayrıca sakın Taksim'e gidip uğraşmaya kalkmayın. Yoksa beni yaptıkları gibi sizi de dı aziz yapabilirler. Sonra olaylar gelişti ve Aziz Nesin haklı çıktı. Hemen hemen her Türk dergisi, her Türk mağazası, her Türk oteli İngilizce adlar aldı. Neredeyse Türkçe kullanılmaz oldu. Bazı Türkçe sözcükler dahi dı eklenerek ya da yazılışları İngilizce okunuş kurallarına uydurularak yabancılaştırıldı. Bir anlamda The Marmara Oteli sahibinin öngörüsü gerçekleşti. Farklı özellikleri olan The Türkler ortaya çıkmıştı. Yalçın Pekşen, Moda, İstanbul, Kasım 2005. 1. Bölüm. Türklerin ana vatanı Orta Asya'da neler oldu? Neden oradan ayrıldılar? Anadolu'ya varınca neden durdular? Onu anlatır. Türklerin kökeninin fi tarihinde Orta Asya'da bulunan bazı topluluklarla İskitler, Hunlar, Uygurlar ve Moğollar gibi ilişkisi olduğu bilinse de ondan öncesi pek bilinmez. Yaratılış söylencesine göre Tanrı 7. günün sonunda insanları yaratırken bizleri unutmuştur. Ancak dalgınlığını anlayınca mesai bitiminden sonra fazla çalışma yaparak onları da yaratmaya girişmiştir. Tanrı sonradan Türk adı verilecek olan insanlara yaptığı haksızlığı gidermek için fazladan bazı özellikler eklemek istemiş, işleri düzeltmekten çok bozmaya yarayan değişik bir zeka türü, kara kaş, kara göz ve bıyıklarına tanrısal bir gürlük ihsan etmiştir. Hikmetinden sual olunmamakla birlikte büyük olasılıkla Yüce Mevla işini bitirdikten sonra ortaya çıkan eserde bazı eksiklikler bulunduğunu fark etmiştir. Ama dedik ya, 7. gün bitmiştir. 8. gün ağarırken bunlar da böyle idare etsinler artık diyerek çalışmasına son vermiştir. Gerçekten Türkler durumu idare etmişler ancak söz konusu eksiklikler günümüze kadar sürerek ikinci ana vatan sayılan Anadolu'da bazı aksaklıklara yol açmıştır. Öykümüzün temelinde işte bu durumlar yatmaktadır. Tanrı'nın yapamadığını kullar nasıl yapsın, vermeyince mabut ne yapsın Sultan Mahmut hesabı iş başına gelen padişahların elinden de fazla bir şey gelmemiştir. Türkleri Orta Asya steplerine salan Tanrı aynı bölgeye çok sayıda at da yollamıştır. Araba, otomobil hatta tekerleğin bile bulunmasına epey zaman vardır. Bu durumda Türkler Tanrı'nın onlara özel olarak bağışladığı zekalarıyla atların binek hayvanı olarak kullanılabileceğini akıl etmiş ve daha sonra gelişecek uygarlığın yarattığı tüm gelişmelere boş vererek atları kullanmayı sürdürmüşlerdir. Her işlerini at üstünde görmüşler, sütünü kımız yapıp içmişler, hatta aç kaldıklarında onları kesip yemişlerdir. Günümüzde hala süren at eşek etinden sucuk pastırma yeme alışkanlığı da o günlerden kalmış olabilir. Ne var ki at üstünde hiçbir şey üretmeden sadece eldeki olanakları tüketerek yaşamak, bir süre sonra Orta Asya'da ne ağaç, ne bitki, ne de bitkilerle beslenmekte olan hayvan bırakınca ve ortada kendileri ve atlardan başka canlı kalmayınca ne yapsınlar? Yine at üstünde yola koyulup dünyayı fete çıkmışlardır. Epey yol aldıktan sonra Anadolu'ya, yani şimdiki Türkiye'nin bulunduğu yarımadaya varmışlardır. Neden daha ileriye gitmedikleri tarihçileri epey düşündürmüştür ama aslında çok basittir. Zira arada deniz vardır. Henüz hiçbir ulus gemileri icat etmediği gibi Japonlar da boğaz köprülerini inşa etmemiştir. Bizimkiler zorunlu olarak Asya kıtasında kalmışlardır. Avrupa yakasında bulunan İstanbul, o zamanki adıyla Konstantinopolis, Fatih Sultan Mehmet tarafından çok sonraları gemiler icat edildikten sonra fethedilecektir. Anadolu Türklerin eline geçtikten sonra neler oldu? Aksak Timur niye aksıyordu? Onu anlatır. Türkler Anadolu'ya vardıklarında bu topraklar üzerinde bazı insanlar yaşıyordu. Ama bizimkiler aldırmadılar. Sanki kimse yokmuş gibi geniş alanlara yayıldılar. Aynı topraklardan daha önce kimler geldi, kimler geçti derseniz, kısaca Hititler, Yunanlılar, Frigler, Kummerler, Lidyalılar, Persler, Keltler, Romalılar ve Bizanslar sayılabilir. Sonunda Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan aslanlar gibi Anadolu'ya girdi ve Bizans İmparatoru Romanes Diyojenes'i Marazgirt'te yenerek Türklere doğuda ilk kapıyı açtı. Aynı kapıdan giren Türk boyları arasında Artullular, Mengücükler, Danişmentler, Saltuklular, Moğollar ve üzerinize afiyet Oğuzlar da vardı. Oğuzların küçük bir topluluğu olan Kayı boyunun başında ise yönetici olarak Ertuğrul Gazi bulunuyordu. 1252 yılında doğan ilk oğluna ileride kurulacak olan devleti aklına dahi getirmeden Osman adını koymuştu. Türklerden önce gelmiş olanlar Anadolu'da gelişmiş uygarlıklar kurmuşlardı. Örneğin Hititler kuş uçmaz, kervan geçmez yörelerde hanlar, hamamlar, Romalılar büyük amfiteyatrolar ve Truvalılar da kentler kurmuşlardı. Ancak daha sonra inşa edebildikleri tek yapılar ecdadımızdan kendilerini koruyabilmek için kurdukları kaleler, burçlar ve yüksek duvarlar oldu. Bu kalelerin bazıları hala aynı yerlerde harabe olarak durur. Bazılarının taşlarından ise gecekondu yapımında yararlanılarak daha yeni harabeler yaratılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nu adı üstünde Osman Bey ya da Osman Gazi kurdu. Başta da belirttiğim gibi Oğuzların bir boyundandı, Söğüt'te doğdu. Edebali'nin kızıyla evlendikten sonra oğlu Orhan dünyaya geldi. Bursa'dan yayılarak Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e, Ege ve Akdeniz'e kadar uzandılar. Önlerine deniz gelince yine durdular. Osman ve Orhan Beylerden sonra Osmanlı İmparatorluğu sanki yeryüzünde başka ad yokmuş gibi hep aynı adları taşıyan padişahlar tarafından yönetildi. 6 Mehmet, 5 Murat, 4 Mustafa, 3'er Osman, Ahmet ve Selim, 2'şer Abdülhamit, Süleyman, Bayezid ve Mahmut, 1'er Abdülmecid, Abdülaziz ve İbrahim. Bu sonuncunun adı akıl sağlığı yerinde olmadığı için balıkları besleme adeti yüzünden bir daha kullanılmadı. Vahidettin olarak bilinen son padişahın da asıl adı Mehmet VI idi. Osmanlılar 1400 yıllarına kadar çevrede kimseye hayat hakkı tanımadılar. Daha sonra Timur komutasındaki Moğollar gelerek egemenliği ele geçirdiler. Bu sırada Nasreddin Hoca ortaya çıktı. Onun sayesinde halk mizah yoluyla Timur'u bunalttı. Söylentiye göre Timur Anadolu'yu ele geçirmeye kalkıştığında henüz aksamıyordu. Bizimkilerle uzun süre bir arada bulununca önce gözü seyirmeye sonra elleri titremeye başladı. Son olarak besleyin diye gönderdiği fillerine iyi bakılmadığını görünce huzuruna çağırıp azarladığı Hoca Nasreddin'e son arzusunu sorduğunda biraz daha fil isteriz hünkârım cevabını alınca Timur artık ifla olmadı. Son günlerini ağır aksak geçirdi. O yüzden kendisine Aksak Timur denildiği rivayet edilir. Nasreddin Hoca'nın fıkraları günümüze kadar anlatıldı. Zira bindiği dalı kesenler, tencerenin doğurduğuna inanıp öldüğüne inanmayanlar, ne diyeceğini bilmeden halkın karşısına çıkıp bilenler bilmeyenlere anlatsın diyenler, günlük giysileriyle ilgi görmeyince kürkle dolaşıp ye kürküm ye diyenler hep oldu. Nasreddin Hoca mizahının bir türlü eskimeyip her daim taze kalması, aynı öykülerin ufak tefek farklarla zamanımızda da sürüp gitmesindendir. İşte elinizde tuttuğunuz kitap benzer öyküleri anlatır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21. yüzyılın başında İstanbul'a yaptığı ikinci seferi anlatır. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin tüm padişahları üzerinde tek tek durulacak ama özel olarak üzerinde duracağımız kişi Fatih Sultan Mehmet olacak. Çünkü İstanbul'u alarak tüm dünyayı Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a sokan odur. Ne yazık ki kendisinden sonra gelenler ülkeyi yeniden Orta Çağ'a döndürmeye uğraşmışlardır. Olsun, o İstanbul'u ele geçirdi ve tarihe Fatih olarak geçti. Fetih öyküsü ayrıntılarıyla bilindiği için ben yinelemeyeceğim. Ancak Fatih 21. yüzyılın başında İstanbul'a ikinci bir sefer daha yaptı. Bu öykü pek bilinmez, onu anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet'in cennette canı sıkılmaya başlamıştı. 550 yıla yakın zamandan beri süren huzuru son günlerde bozulmuştu. Burada da hizmetinden ayrılmayan Ulubatlı Hasan tarafından İstanbul'dan yeni bir grup geldiğini öğrendiğinde sinirleri daha da bozuluyordu. Çünkü cennete gelen Türkler giderek çoğalıyordu. Bunun nedeni İstanbul'un Mekke ve Medine'ye benzemesi değil, Tanrı'nın İstanbulluların yaşarken yeterince cehennem azabı çekmelerine bakarak tümünü doğrudan cennete almasıydı. Padişah bir süre öncesine kadar gelişen olayları iyi kötü anlayabiliyordu. Örneğin terör yüzünden çok kişi dünyalarını değiştirmişti. Hocası Molla Gürani'den aldığı bilgiye göre terör de önünde sonunda bir tür savaştı. Fatih Sultan Mehmet gibi bir cengaver savaşın ne demek olduğunu anlamakta fazla zorluk çekmiyordu. Ancak son günlerde gelenlerin çoğu söz birliği etmişçesine hep aynı sözcüğü yineliyorlardı. Trafik. İşte bu trafik nemene bir şeydi. Hocaları Molla Hüsrev, Molla Gürani ve Molla Yegan kafa kafaya verdikleri halde bu olayı kendisine açıklayamıyorlardı. Trafik nedir bre alim efendiler? Siz ki diyarı garptan diyarı şarka kadar kuş uçsa bilirsiniz, bana da açıklayasınız diye kükrediğinde hiçbirinden çıt çıkmıyordu. Yeni gelenler padişahın huzuruna kabul edildiklerinde şöyle şeyler anlatıyorlardı. Hünkârım, trafikte Kasımpaşa'dan aşağı 120 kilometre hızla iniyorduk. Birden karşımıza bir tır çıkmaz mı? Sonrasını hatırlamıyoruz. Fatih tır ve trafiği önce Frank paşaları sanmış fakat sonra insan olmadıklarını kavramıştı. O zaman soruyordu. Brezındıklar Kasımpaşa dediğiniz sakın bizim Kasımpaşa'ya tımar ve zehamet olarak verdiğimiz araziler olmasın. Orasıdır padişahım çünkü İstanbul'da başka Kasımpaşa yok. O zaman Fatih durumu anladığını sanarak bre aptallar diye kükrüyordu. Orada yol falan yoktur ki geçesiniz. Ben bile Leventlerimle gemileri karadan Haliç'e indireceğim diye rahmetli anam Devlet Hatun'dan emdiğim cümle sütü burnumdan getirmiştim, diyordu. Bu kez İstanbullular, ne gemisi sultanım biz otomobille gidiyorduk yanıtını verince kafası iyice karışıyordu. Hemen matematik hocası Ali Kuşçu'yu yanına çağırıyor. Hoca, hoca diyordu, bunlar ne demekteler? Hele bana otomobili 120 kilometreyi bir izah edesin. Ali Kuşçu kerrat cetvelini önce baştan sona sonra sondan başa taramasına karşın ne hayvansız arabayı ne de saatte 120 kilometrelik hızı açıklayabiliyordu. Fatih cennetlik Türklerden aklının almadığı başka bilgiler de öğreniyordu. Örneğin son zamanlarda bazı padişahlar çıkmış İstanbul'a köprüler yaptırmışlardı. Geçenlerden bir para geçmeyenden iki para alınıyordu. Ve bu köprülerden birine Fatih Sultan Mehmet'in adı verilmişti. Nedeni de Fatih'in fethiyle dünyaya çağ atlatmasıydı. Güya son padişahlar da köprüler yaptırarak ülkeye çağ atlatmaya çalışıyorlardı. Ancak artık bu işin de kolayı bulunmuştu, kefereleri çalıştırmak. Köprüleri Japonlara ve İngilizlere yaptırmışlardı. Oysa kendisi dünyaya çağ atlatırken neler çekmişti? Tüm bu acayip gelişmeler Fatih'in canını sıkıyordu. Ne de olsa kentin eski Fatih'iydi. Durumu gözleriyle görmek gerekirse yeniden bir çeki düzen vermek istiyordu. Bir gece oturup Tanrı'ya yalvardı. Ne olur Allah'ım bu hakir kulunu birkaç saatliğine de olsa İstanbul'a gönder. Durumu gözlerimle bir göreyim, ne olduğunu anlayayım. Allah kendisi için camiler yaptırmış olan sevgili kulunun isteğini kulak ardı edemedi. Ve bir sabah onu Edirne kapı surlarının önüne bırakıverdi. Cennette yeni giysi bulmak zorluğu yüzünden Fatih üstünde hala padişahlığı zamandan kalma kaftanı ve sarığı ile İstanbul'a dönmüştü. Sakal ve bıyığını ise hiç kesmemişti zaten. Yine de Edirne kapı surlarının önünde hiç yadırganmadı. Çünkü hemen hemen herkes aynı durumdaydı. Erkeklerin çoğu cübbeli, kadınlar tesettürlüydü. Sakallarına gelince Fatih 500 küsur yıllık sakallarıyla bile çağdaş İstanbul'da son derece normal kalıyordu. Kente bir göz atmak ve işleri düzeltmek için fazla zamanı yoktu. Hemen karşıdan karşıya geçmek istedi ancak yoldan birçok araç geçiyordu. Saatte 120 kilometre hızın ne demek olduğunu o zaman iyice anladı. Saatler geçtiği halde hala kente girememişti. Karşıdan karşıya geçmeyi bir türlü başaramıyordu. Caddeye her adım atışında kaldırıma geri dönmek zorunda kalıyordu. Sonunda yaradana sığınıp ya Allah bismillah diyerek son bir hamle yaptı. O sırada tır denen nesnenin ne olduğunu tam üzerinden geçerken anladı. Gözlerini açtığında yeniden cennetteydi. Kendisini karşılayan sadık adamı Ulubatlı Hasan'ın "Hoş geldiniz Haşmetlu'm, sefalar getirdiniz, İstanbul nicedir?" sorusuna "Hasan" dedi, "biz İstanbul'da zamanında girmişiz. Şimdi girmek hem mümkün değil hem de çok tehlikeli. Üstelik insan ne şehit oluyor ne gazi." Yeniden bıraktığımız yere dönersek. Fatih'in karşı kıyıya karadan gemilerle geçmesi sonucu Türkler sonunda Viyana kapılarına kadar gittiler. Bu işi de Kanuni Sultan Süleyman başardı. Sonradan geriye dönüldü ve iyice geriye gidildi. Bunu başaranlar da daha ileride iş başına geçecek olan ve kanuni olmayan Süleymanlardı. Osmanlı İmparatorluğu nasıl yükseldi, neden durdu, niçin geriye gitti, neden battı? Onu anlatır. İsterseniz Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmiş tüm padişahlara, 36 kişi, tek tek ama kısa kısa göz atalım ve bakalım Osmanlı İmparatorluğu nasıl yükselmiş, niye durmuş, neden batmış? Bu konu da pek bilinmez ve genellikle "Baş ver abi ya, her şeyi bileceksin de ne olacak abi ya" şeklinde ulusal sloganımızla geçiştirilir. Ama galiba batışta bu sloganın da etkisi vardır. Padişahlar çoğunlukla astığı astık, kestiği kestik kişilerdi. Azınlıkta kalanlar ise boğdurma taraftarıydı. Türlü türlü huyları vardı. Örneğin devlet malını kendi malları sanmak gibi. Bu alışkanlık çağdaş Türkiye'de de sürmektedir ama daha sırası değil. Osman I, Osman Gazi veya Osman Bey, 1299-1324. Hanedanlığı kurdu, Bursa ve çevresinde durmadan cenk ederek sınırları Marmara Denizi'nden Karadeniz'e kadar genişletti. Bursa'yı aldı, ilk vergileri koydu, ilk akçeyi bastırdı. Oğluna aşağıdaki öğütleri miras olarak bıraktı. Ey oğul, artık tahtın sahibi sensin. Bundan böyle doğruluk sana, yanlışlık başkalarına. Hak ve adalete uymak sana, haksızlık ve adaletsizlik başkalarına. Acımak sana, gaddarlık başkalarına. Orhan Gazi, 1324-60. Cenge devam etti. Bugünkü İznik'i aldı, Darıca, Gelibolu'ya kadar geldi, Üsküdar'a dayandı. İlk düzenli orduyu kurdu, ilk Osmanlı yasalarını hazırlattı. Aynı öğütleri o da oğluna miras bıraktı. 1. Murat, Hüda Efendigar, 1360-1389. Cenge devam etti. İki kardeşini öldürterek taht için kardeş öldürme geleneğini başlattı. Sınırları Edirne'ye kadar, İstanbul hariç, genişletti. Sonra Sofya'ya geçti. Sırbistan'a dayandı. Burada bir Sırp tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Devşirme sistemini kurarak kefereyi kefereye kırdırma yöntemini keşfetti. Babasının öğütlerini kulak ardı etmiş, ilk haksızlığı da kardeşine yapmıştı. Hak ve adalete uymak bir yana, gaddarlıkta başı çekmişti. O yüzden tahtı oğluna devredeceği zaman bunlar aklına dahi gelmedi. Beyazıt 1, Yıldırım, 1389-1402. Cenge devam. İstanbul'u ilk kez ve üç kez kuşatan kişi oldu. Ama alamadı. Ankara Savaşı'na Timur'a yenilerek esir düştü. Sürgünde öldü. Yazık oldu. Okuma yazma bilen ilk padişahtı. Dede öğütlerinden onun da haberi olmadığı için kimseye bir şey bırakamadı. Mehmet Çelebi, 1403-1421. Cenge devam. Timur'u yenerek eski sınırlara ulaştı. Çelebi karakterliydi. Okuma yazma biliyordu. Büyük büyük dedesinin halk arasında kulaktan kulağa yayılan ve babasının babasının kulak asmadığı nasihatlerini toparladı, yazılı hale getirdi. Oğluna yeniden miras bıraktı. Murat II, 1421-1444, 1446-1451. Cenge devam. İzmir'e kadar ilerledi. İki kez tahta çıktı. Araya Mehmet II, yani Fatih, iki yıllığına girdi. Mehmet II, Fatih, 1444-1446, 1451-1481. Cenge devam etti. İstanbul alarak cihana çağ atlattı ama bizi atlatamadı. Beyazıt 2, 1481-1512. Cenge devam etti ama artık alacak fazla yer kalmadığından eldekileri kaybetmemek için cenk etti. İstanbul alınmış olduğu için İstanbul'u almaya kalkmayan ilk padişah oldu, bestekar ve şairdi. Selim 1, Yavuz, 1512-1520. Cenge devam etti ama daha çok 2. Bayezid'in oğullarıyla. Mısır'a kadar da gitti, kulağında küpesi vardı. Şiire ve içkiye meraklı ilk padişahtı. Süleyman 1, Kanuni veya Muhteşem, 1520-1566. Cenge devamlı Macaristan'ı ele geçirdi, Viyana kapılarına dayandı. Bu sırada Barbaros Hayrettin Paşa da Akdeniz'i ele geçiriyordu. Büyük, büyük, büyük, büyük, büyük dedesinin nasihatleri ile artık devlet yönetilemeyeceğini, kafası bozulanın nasihatlere boş verdiğini gördü. Uyulması zorunlu çağdaş kanunlar yaptırdı. Kanuni bir adam ve şairdi, yalnız biraz sağlıksızdı. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözü onundur. Selim II, Sarı, 1566-1574. İyi bir öğrenim gördü Halim Selim'de, pek cenk etmedi. İşleri Sokullu Mustafa Paşa'ya yıktı, Kıbrıs fethedildi. Osmanlı donanması da Tunus'u aldı. O ise Mimar Sinan'a Edirne'de Selimiye Camisi'ni yaptırdı. Murat 3, 1574-1595. Yine Sokullu işleri yürüttü, kendisi barış taraftarıydı ama talihin garip bir cilvesiyle savaşta öldü. Mehmet 3, 1595-1603. İmparatorluk sınırları çok genişlemişti. O yüzden ayaklanan ayaklananaydı. Mehmet III ayaklanmaları bastırmakla zaman geçirdi. Boş zamanlarında da şiir yazdı. Ahmet I, 1603-1617. Padişahların kardeşlerini öldürmesine izin veren Fatih Kanunnamesini kaldırdı. Tahtın babadan en yaşlı şehzadeye geçmesi kuralını getirdi. Az savaştı, çok şiir yazdı.